Musa 21. ayrım, sayfa 352. Tanrı'nın evi. 1. Okuyucu bütün bu tarifler için çıkış kitabına başvurabilirler. Burada aldığım tarif, kutsal metinlerdekilere uygundur. Çıkış kitabında ölçüler kude ile verilmiştir. Bu eski İbrani uzunluk birimi 45-50 santim kadardır. 2. Çıkış kitabı kerubilerin altının kalıba dökülmesi yöntemiyle değil, dövme ve kabartma yöntemiyle yapıldığını söyler. 3. Çıkış kitabının hiçbir bölümünde İbranilerin bir hazinedarı olduğuna ve Musa'nın amca olduğu Elzafan'ın bu işle görevlendirildiği konusunda bir kayıt yoktur. Ne var ki İbranilerin genel masraflara değerli medenleriyle katılmalarını düzenleyen basit bir örgütlenme yapmış olmaları gerekir. 4. Çıkış kitabı Yahve'nin Musa'ya bükülmüş ince ketenden 28 arşın uzunluğunda 4 arşın eninde 10 kanat perde dokutmasını emrettiğini söyler. Bu perdeler mora, pembeye ve kırmızıya boyanacak ve kutsal mekanı kapatmak için kullanılacaktır. Bu 1.80 cm eninde 126 metre ince keten kumaş demektir. Buna iç mekanın perdeleri için gerekli 355 arşın kumaşı da ekleyelim. Tamamı 286 metreden fazla kumaş demektir. Burada İbranilerin dokuma tezgahlarını da beraber getirmiş olmaları gerekir. Oysa çıkıştaki koşullarda bu yüklerle yola çıkılması imkansızdır. Marangozlarla kuyumcuların gereçlerini yanlarına aldıkları düşünülse bile dokumacılar için böyle bir şey imkansızdır. İbranilerin tezgahlarının bir ikisini getirdikleri hayal edilse bile çıkış yolculuğunda keten bitkisini dikmek, suya basmak, sonra bükmek imkanı olmadığına göre keten ipliğini nereden bulabilirlerdi? Bu nedenlerle taşınabilir ahit sandığı ve sunağın hemen yapılabilmesi mümkün olmamıştır ve perdeler ancak İbraniler bir dokuma tezgahı, keten iplikleri ve pahalı boya malzemelerini müreks yani pembe rengi yapan deniz kabuklusu ve kırmızı, kırmız böceği adıyla bilinen çeşitli kabutlu bit türlerinin dişilerinin kurutulup öğütülmesiyle hazırlanan boyar madde satın alabilecekleri bir kente geldikleri zaman yapabilmişlerdir. Yine de kumaşları boyayanların yeterli genişlikte kap ve boyayı sabitleştirmekte kullanılan pekiştirici maddeleri bulabilmiş olmaları çok zordur. Pentateus'un Yahve'nin sunak ve kutsal mekan için verdiğini söylediği emirler çok sonra örneğin Kadeş'te yerine getirilebilmiştir. Tabii bütün bunlar sonradan kutsal metinlere eklenmiş ayrıntılar değilse. Miryam'la konuşma. 1. Çıkış kitabına göre altın boğa olayı Harun'la oğullarının din görevlileri olarak atanmalarından sonra yaşanmıştır. Bu ayrıntı olayı büsbütün inanılmaz yapıyor. Çünkü İsraillerin baş rahibi olmuş bir insanın yabancı bir tanrı heykeli dökmeye kalkışması olacak şey değildir. Böyle bir ihanet Harun'un hemen görevinden uzaklaştırılmasına neden olurdu. 2. Çıkış kitabı, talentin çağdaş ölçülerle değerlendirilen karşılığı yüzyıllar boyunca değişmiştir. Süleyman peygamber zamanında 9. yüzyılda 571.200 gramdı. Talent 50 mina ve mina 60 şekeldi. Ahit sandığı ve sunak yapımında kullanılan altın 16.700.800 gram yani aşağı yukarı 17 kilogramdır. Kullanılan gümüş ise 60.500 kilogramdır. İsyan 1. Eski ahitte geçen adlarıyla Massa ya da Meriba yahut Ayn Misbat'ın nerede olduğu kesin olarak saptanamamıştır. Bugünkü Ayn Kudeys veya 10 kilometre kadar kuzeydeki Ayn el Kudeyrat olabilir. Bazı araştırmacılar ikinci öneri üzerinde dururlar. Ayn Kudeys dümdüz ve sudan yana yoksul olduğu halde Ayn el Kudeyrat bir vahadır. Otlaklar ve su bakımından zengindir. Benim kanımca ayakta durdukları zaman bile 100 bin metre kare yere ancak sığan İbrani kalabalığı, sürüleri, çadırları, kutsal mekanı vesaire de hesaba katılırsa bu iki yere birden yayılmışlardı. Tesniye kitabına göre orada 38 yıl kalınmış ve Mısır'dan çıkmış olan İbraniler kuşağı yok olmuştu. Yahve'nin onları başkaldıraları için cezalandırması söz konusuydu. Kadeş kuşkusuz İbranilerin Kenan yolundaki önemli molalarından biriydi. Filistin'in en kuzey ucunda Necef'te bulunan bu yer Moab ülkesi ile Edom arasındaki yol kavşağıydı. Vaat edilmiş topraklara doğru keşfe çıkan İbraniler oradan yola çıktılar. Ama İbranilerin orada Tesniye kitabının yazdığı kadar uzun bir süre bekleyecek Kenan'a ulaşmayı geciktirmeleri mümkün değildi. Üstelik etrafları düşman ülkelerle çevriliydi. Ünlü kayaya vurma olayı Kadeş'te geçmiş olmalıdır. Çıkış kitabı. Bu öyküyü kitabıma almadım. Herkesçe bilinmesinin dışında iki önemli nedenle. Öncelikle Ayn Kudeys ve Ayn el Kudeyrat'ta kuyular vardı ve bu ikinci vaha sudan yana çok zengindi. O nedenle çölde susuzluk çeken İbranilerin feryatları Pentateos öykülerinin ana motifidir sadece. Tarihi gerçekleri yansıtmaktan çok İbranilerin isyanlarını anlatmak için yazılmıştır. İkinci nedene gelince bu öykü iki ayrı yorumcu okulu karşı karşıya getirmektedir. Çıkış kitabına göre olay Musa'nın kendisine asasıyla kayaya vurmasını emreden Yahve'ye bağlılığını ispat eder. Musa kayaya vurmuş ve mucize gerçekleşmiştir. Sayılar kitabına göre tam aksine Yahve'nin ona emrettiği gibi kaya ile konuşmakla yetinmeyen ve asasıyla taşa vuran Musa'nın tanrısına itaatsizliğini gösteren günahkar bir olaydır. Bu nedenle Yahve tarafından cezalandırılacaktır. Gerçekten de bu yüzden Musa da Harun da vaat edilmiş topraklara giremeyeceklerdir. Çıkış kitabında söz edilmeyen bir ceza. Bu kayaya vurma olayının iki anlatısı arasındaki karşıtlık, Tevrat yazar ve yorumcuları arasındaki bölünmüşlüğü açıkça ortaya koyar. Çıkış kitabının ilk yorumcuları olan ve Musa'dan yana oldukları bilinen Yahvistlerle sayılar kitabını yorumlamış olan ruhban diyebileceğimiz ve çoğunlukla Musa'ya olumsuz açıdan bakan yorumcular. Tevrat yorumcuları yüzyıllardan beri bunları tartışmaktadır. Richard Friedman, Who Wrote the Bible? 2. Levi kabilesinin isyanı, sayılar kitabı, göç yolculuğunun en anlamlı olaylarından biridir. Bazı yorumcular sıradan bir olay olarak kabul etse bile, Levi kabilesinden Korah tarafından başlatılan ama Rubenli Datan ve Abiram gibi aynı kabileden olmayan kişilerin de katıldığı harekette çekirdeği Levilerin oluşturduğu Musa'nın sözlerinden de bellidir. Beni dinleyin, siz Levi'nin oğulları. Sayılar kitabı. Musa'nın mensup olduğu kabileden, toplumun yüksek sınıfından isim yapmış insanlar, aile reisleri. O zaman Musa isyancıları Tanrı'nın mahkemesine davet etti. Ellerinde buhurdanlarıyla huzura varacaklar. Yahve buhur sungularını kabul eder ve ayaklarının altındaki toprak onları şeale yani cehenneme götürmek için açılmazsa bu yürekleriyle günah işlemiş oldukları anlamına gelecekti. Oysa toprak Datan'la Abiram'ın ayaklarının altında açıldı ve gök ateşi 250 Levili'nin üstüne indi ve onları yaktı. Sayılar kitabı toprağın bütün isyancıların ayakları altında açıldığını ve onları yuttuğunu söyler. Kabul edilemez bir ifade. Toprağın açılıp sadece isyancıları yutması mümkün değildir. Sonradan İbranilerin Tanrı'yı değil Musa'yı sorumlu tutması belki bu nedenledir. Eski Ayet'in pek çok bölümü gibi bu öyküde başka bazı gerçeklerin ifadesidir. Olay nedir? Datan, Abiram ve 250 Levili gibi Musa'nın otoritesine karşı çıkmaktaydı. Onlara göre Musa Tanrı'nın habercisi değildi. Kendi kararlarıyla hareket etmekteydi. Bu düşünce Musa'ya önerilen Tanrı mahkemesiyle su yüzüne çıkmıştı. Bu mahkeme Musa'nın Tanrı'nın elçisi olup olmadığını gösterecekti. Yani bu olay Musa ile isyancılar onun Tanrı'nın habercisi ve peygamberi olduğundan kuşkusu olanlar arasında bir güç denemesiydi. Levili olsun ya da olmasınlar. Böyle bir başkaldırının olabilirliği Pentateos'un anlattıklarından da bellidir. Musa yol boyu vaat edilmiş toprakların bulunuşuna kadar Tanrı elçisi olarak otoritesini kabul ettirmek için mücadele etmiştir. Yine de eski ayetin muhtelif kitapları arasında bir sentez yapmaya çalışılmış olan bu satırları oldukları gibi kabul etmemiz mümkün değildir. Çünkü kitaplar bu konuda çok değişik tavırlar sergilemiştir. Sayılar kitabının yazarları, isyancılara Levili olsun olmasın korkunç bir ölümü layık görmüşlerdir. Hepsi kadınları, çocukları, evleri ve tüm mülkleriyle topraktan fışkıran ateşte yanmışlardır. Oysa Tesniye kitabı, bu korkunç sonu Levili olmayan Datan ve Abiram'a uygun görmüş, bu arada on nedense esrarlı bir şekilde unutulmuştur. Çıkacak sonuç ne olabilir? Bu isyan öyküsünü anlatan eski ahit yazarlarında çok belirgin iki eğilim vardır. Birisi Yahvist diye bilinen ve Musa'dan yana olan yorumcular, Tanrı'nın Levili olsun olmasın karşı çıkanların hepsini yok ederek Musa'nın otoritesini yerleştirmeye kararlı olduğunu göstermek isterler. İkinci yorum ki, üst kademedeki din adamlarınca desteklenir. Leviler tarafından yapılmış bir isyanı tümüyle reddeder. Gerçekten de bu kutsal kitap metinlerinin yazıldığı çağda artık Musa'nın tarihi ve kutsal rolü tartışmasız kabul edilmiştir. Ve Levi ailesinin saygın konumu böyle bir isyan öyküsüne izin vermez. Ayrıca metinlerdeki evleri ve mülkleri ibareleri hala yolda yürümekte olan İbranilerin içinde bulunduğu koşullara uygun değildir. Bütün bunlar metinlerin çok daha sonra Çıkış ve Leviler kitaplarından sonra yazıldığını gösterir. Bütün isyancılara layık görülmüş olan ve o inanılmaz ve korkunç ölüm cezasının Musa'nın emri üzerine verildiği iddia edilir. Ve bu kitlesel idamın uyandırdığı isyan duygularının kışkırttığı yeni bir başkaldırı bu olasılığı güçlendirir. Sayılar kitabı. Ve ikinci isyan Tanrı'nın yeni bir cezasıyla karşılaşır. Onlara vebayı gönderir. Ben bu yoldan yürümedim. 250 lebirinin öldürülmesi bana hem barbarlık hem de siyasi açıdan büyük bir hata gibi göründü. Üstelik bu tartışmalar yazarların partizanca tavırlarını ortaya koyuyordu. Ya tanrısal öfkeyi kullanarak Musa'nın tartışmasız üstünlüğünü kabul ettirmeye çalışanlar ya da Musa'nın acımasızlığını göstermeye çalışan rahipler cephesi. En gerçekçi olan bence Musa'nın Levili olmayan Datan, Abiram ve onu toplumdan çıkarması, kovmasıdır ki bence açlığa ya da tutsaklığa mahkum olduklarına göre oldukça ağır bir ceza sayılır. Yasalar 1. İbrani inancına göre eski ayet Musa tarafından yazılmıştır. Ama burada onun kendi ölümünü yazdığını, Yahudi krallığının kurulacağını önceden bildiğini, Musa'dan 400 yıl sonra kurulmuştur ve kendi ölümünden çok sonra hüküm sürecek Edom krallarının adlarını sıraladığını kabul etmek zordur. Bunun yanı sıra 5 kitap, yasaların İbranilere nasıl verildiği, yazarların kim olduğu ve yazılış koşulları hakkında hiçbir bilgi vermiyor. Ama 10 emir gibi taş levhalara yazılmış olması ihtimalini bir yana atacağız. Çünkü o zaman taşınmasına imkan olmazdı. Daha akla yakın olanı, o çağda Mısır dışında da özellikle Suriye'de imal edilen papirusun kullanılmış olmasıdır. Dil İbranice'ydi. Sepat Kenan, Kenan dili ya da İsa'dan önce 16. yüzyıldan beri kullanılmakta olan Yahudi dili olabilir. Bilimsel açıdan ve inanç konusunun tamamen dışında kalarak birçok kutsal kitap yorumcusu, Musa'nın İbranice yazıyı çok iyi öğrenmiş olsa bile yasaları bizzat yazdığı kuramını kabul etmez. Çünkü öyle olsa yasa ibarelerini 4 kitaba, Çıkış kitabı, Leviler, Sayılar ve Tesniye kitaplarına serpiştirmezdi. Kanımca yasa metinlerinin büyük önem taşıması nedeniyle Musa'nın bunları ciddi bir ortak çalışmayla hazırlamış olması gerekir. Çıkış kitabından anlaşıldığına göre yasaların ilk kaleme alınışı Esion Geber'den çıkışta İbraniler Kenan'a doğru yürüdüğü ve Musa'nın toplumda bir bilinç yaratmaya çalıştığı günlerde olmuştur. 2. Bu metin Çıkış kitabından alındı. Bununla birlikte metindeki ev yani bet sözcüğü tartışma konusu olmuştur. Eski ayetin öteki bölümlerinde anlatıldığına göre peygamber Kral Davut, Tanrı'ya bir ev yaptırmak istediğinde Natan aracılığıyla peygamberin önerisini reddeden Yahve, İsrailoğulları Mısır'dan çıktığından beri ben evde oturmadım, bir çadırda ve meskende yürüdüm demişti. Anlaşılan şudur ki metnin bu son şekli ilk tapınağı yaptıran Süleyman'ın saltanat döneminden sonra İsa'dan önce 900'lerde yani 400 yıl sonra yazılmıştır. Bu yasaya göre eski ayetin değişik eğilimindeki yorumcuları tarafından çok önem verilmiş olmalıdır. Çünkü Pentateus'ta 4 kez anlatılmıştır. 2 kez Çıkış kitabında ve 1 kez de Tesniye kitabında. Çağdaş okuru şaşırtabilir ama Sami kavimlerin doğurganlık törenlerinde ana ve yavrusunun aynı anda kurban edildiği bilinir. Bu töre artık İbranilere yasaklanmıştı. Bazı metinlerde şu ibare vardır. Kızıldeniz'den Filistin denizine. Pelistim Akdeniz. Kuşkusuz geç yazılmış metinler, Anadolu'dan ve Girit'ten gelen Filistinliler, Filistin'e neredeyse 100 yıl sonra yerleşmişlerdir. Yeşu kitabı 1-4, Yahve'in vaadini tekrarlayarak Fırat'tan söz ediyor. Öfke ve fesat 1. Tarihçilere göre birbirinden çok da uzak olmayan iki Arat vardı. Biri, Beerşeba'dan 20 kilometre kadar mesafede Sina yolu ile Araba Vadisi'ndeki Yude'ye giden yolların kavşağındaki eski Tel Malhat'ta, öteki daha doğuda bir dağ eteğinde Ölü Deniz'in doğu kıyısına yakın. Herhalde Medyanilerle Muavlıların ortak saldırısı yukarıda söz edilen ilk yerde başlamıştır. 2. Eski yolların ve göç yolculuğunun yönü bence yeterince incelenmemiş bir gerçeği ortaya koyuyor. İbranilerin kuzeybatıdan en uzak yolları yeğlemiş oldukları gerçeğidir bu. Böylece Ölü Deniz'in doğusunda ve kuzeyinde Moab ülkesinin çevresinden dolaşarak Mavera Ürdün'e ulaşırken yollarını gözle görünür biçimde uzatmışlardır. Oysa doğrudan Kadeş'ten Beerşeba'ya ve oradan Yahudi'ye, Bethel ve Samara dağlarını izleyerek Kenan'a varan daha kısa bir yol daha vardı. Yol seçimleri özellikle en kestirme yollardan uzak kaldıkları izlenimini veriyor. O zaman akla bir açıklama geliyor. Bu en kestirme yol Mısırlıların da ülke dışına yaptıkları seferlerde kullandığı yoldur. 3. Bir dinin bir başka dini yasaklamış olduğunun en belirgin örneği tarihçi için Amon rahiplerinin Firavun 4. Amenofis ya da diğer adıyla Ahenaton'un kurduğu tek tanrılı Aton inancına ait izleri Firavun ölür ölmez tamamen silmek için gösterdiği çabadır. Moses the Egyptian adlı eserinde John Asman, Harvard Üniversitesi, Musa'ya tek tanrı inancını aşılayan etkinin Ahenaton'un bütün çok tanrılı inançlarını dışlayan Aton kültü olduğunu iddia ediyor. Freud'un da desteklediği bu iddia oldukça çekici olmakla birlikte iki açıdan eleştirilebilir. İlk tek tanrı inancı İbrahim'de görüldüğüne göre İbrani tek tanrıcılığı Mısır'dakinden 400 yıl önce başlamıştır. Bir etkiden söz edilecek olursa daha çok Apiru ya da Hapiru inancının Ahenaton'a olan etkisi üzerinde durulmalıdır. İkinci önemli husus, tek tanrıcılığın çok tanrılı görünümündeki Mısır inancını bir süredir etkilemesiydi ve Ahenaton bu inancın yapısındaki çatlağı genişletmişti sadece. Aslında soruyu tersine çevirmek mümkündür. Ahenaton'un güneş kültünün rahipler sınıfı ve belki de ordu tarafından bu kadar şiddetle reddedilmesinin nedeni bu inancın Asya kökenli olması ve Mısır devletini yabancı etkilere açık duruma getirmesi olamaz mıydı? Hastalık ve yılanlar. 1. Bu salgının adını koymak için yapılan çalışmalar hiçbir doyurucu sonuca varamamıştır. Binlerce yıllık geçmişte mikroplar, bakteri ve virüsler o kadar çok değişikliğe uğramıştır ki belirtileri bilmeden İbranileri öldüren hastalığa teşhis koymak mümkün değildir. Bilinen tek kesin gerçek bulaşıcı bir hastalık olduğudur. 2. Bu ünlü olduğu kadar da esrarlı öyküye Eski Ahit'in 5 kitabı arasında sadece Sayılar kitabı yer vermiştir. Kuşkusuz öbür kitaplardaki suskunluğun nedeni Musa'nın soruna bir çeşit sihirle çare bulması ve girişimin Yahudi din krallarına ters düşmesidir. Hastalığı simgeleyen bir eşyanın kullanılması Doğu dinlerinde o hastalıktan kurtulmak için başvurulan bir çareydi. Dört kitabın suskunluk sebebi şundan da bellidir ki Sayılar kitabı da Musa'nın yılanı Yahve'nin emriyle yaptığını söylemiştir. Keşif kolunun gördükleri. 1. Tarihçi gözüyle Eski Ahit kitaplarındaki en şaşırtıcı tutum, Sina ötesinde ve ileride Filistin olacak topraklarda Mısırlıların bulunduğuna dair tek satır yazılmamış olmasıdır. Oysa bu topraklar 18. sülaleden beri Mısır'la Hititleri sürekli karşı karşıya getirmiş bir bölgedir. İktidarın 5. yılında yani İsa'dan 1274 yıl önce 2. Ramses kendisiyle aynı yaşta olan 29 olduğu söylenir, genç Hitit kralı Muvattalli ile savaşmak için ordusuyla Filistin'den geçmiştir. Mayıs'tan Temmuz'a kadar süren savaş Orontes kıyısındaki Kadeş Kalesi'nde Mısırlıların sözde zaferiyle sona erdi. Ramses kaleyi alamamıştı. Tarihçiler bunun tarihin ilk büyük savaşı olduğunu söyler. O çağda bölgedeki küçük krallıkların bu dev çatışmadan etkilenmemesi, hatta içine sürüklenmemesi mümkün değildir. Üstelik Mısırlıların Filistin'le ilgilenmelerinin başka nedenleri de vardı. Apirular, bu ad, Bedevileri de içine alıyor. Gaza askeri yolundaki sınır karakollarına saldırı düzenliyorlardı. Savaşı izleyen 4 yıl süresince, fetih coşkusu devam eden 2. Ramses, Kadeş zaferinden yararlanarak geleceğin Filistin'in de egemenliğini sağlamlaştırmaya çalıştı. 1272'de Moab ve Edom halklarını ve bütün Doğu Filistin'i Mısır vesayetine karşı çıktıkları bahanesiyle tutsak etti. Kenan ülkesinden geçerek Şam'a kadar Ölü Deniz'in doğusundaki bütün toprakları ele geçirdi. 1271'de iktidarının 9. yılında Suriye'nin işgalini Akko, Tyr, Sidor, Beyrut, Biblos ve İrkata limanlarını alarak tamamladı. 1270-1269'da mutavallinin Hititlerince desteklenen küçük Hitit krallıklarının başta Halep ve Kargamış olmak üzere başlattığı bir karşı saldırı 2. Ramses'i bölgeye geri dönmek zorunda bıraktı. Ama merkezden çok uzaktaki bu ülkelerde dengeli ve sağlam bir askeri üstünlük kurmanın zorluğunu anlamıştı. Siyasi ittifaklar oluşturmayı silah üstünlüğüne tercih etti. Bölgeden çekildi, savaşlar bitti ve bölge Hitit egemenliğine geri döndü. İsa'dan önce 1274 ile 1269 yılları arasında İbraniler böylece Mısır birliklerinin çok zor sokulabildiği Sina dağlarındaki Makiler'de yaşamak zorunda kaldılar. Ve savaşların sona ermesiyle 1279-1269 arasında Necef'in güneyine ve Kadeş Barnea'ya indiler. Belki de Kenan'a girme öncesinde bir süre tereddüt etmelerinin nedeni budur. Pentateus'un bu gerçekler karşısında tamamen suskun kalması, kitapların o çağdan sonra yazılmış olmalarındandır. Bu kitaplar, Mısır o ülkelerde askeri etkisini kaybettikten, yani 1269'dan sonra yazılmıştır. Ama yine de çıkış kitabının bütün bölgedeki Mısır varlığının ışığında bir kez daha okunması gerekir. Bu varlık bugüne kadar aydınlanamamış iki noktayı açıklayabilir. Önce Kenan yönünde dolambaçlı olan doğu yolunun seçilmesi ve İbranilerin çok büyük bir engel bulunmadığı halde Kenan'a girmekte şaşılacak kadar geç kalmaları. Pentateus bu gecikmeyi Mısır'dan gelmiş olanların hepsinin ölümünü isteyen Tanrı'nın iradesiyle açıklar. Hepsi günahkardır. Çünkü ona güvenmemişlerdir. Sayılar kitabı. Ama bu irade Kadeş'te keşif kolunun Kenan topraklarına keşfe gittiği sırada bildirilmişti. İbraniler Mısır'dan çıkalı uzun zaman, neredeyse 2 yıl olmuştu. Tanrı birden fikir mi değiştirmişti? Musa o zaman Yahve'ye seslenmiş, ''Ya bunu Mısırlılar duyarsa, bu halkı zorla Mısır'dan çıkaran sensin.'' Sayılar kitabı. Zaten Pentateus da Sazlıklar Denizi'nden sonra Mısır'dan söz edilen ilk metin budur ve çok da anlamlıdır. Musa, Mısırlıların çevresindeki varlığından haberliydi ve Yahve'nin İbranileri kaderleriyle baş başa bırakmasından korkuyordu. Çıkışın kronolojisini yapabilmek için şu noktadan hareket etmek gerekir. Bugün sahip olduğumuz bilgilerle İbranilerin Mısır'dan hangi tarihte çıktığını bilmemize imkan yoktur. Ama tereddüt edilmeyecek bir dayanak noktası var. Yusuf'un tanımadığı Firavun'un ölümü. Bu kitabın benimsediği kronolojiye göre bu Firavun 1. Seti'dir. Yani İsa'dan 1279 yıl önce. Çıkış kitabına göre bu tarihte İbraniler henüz Mısır'da tutsaktır. Çıkış yolculuğu da birkaç yıl sonra Musa Medyen'deyken 1278 ile 1274 yılının ilk aylarında başlamıştır. Daha ileri bir tarihte Mısırlılar Asya Irmağı'na, eskiden Oronte'ye gitmek için Filistin'de çılgınca at koştururken oralardan geçemezlerdi. Güney Necef sınırına ulaşınca durdular. Mısır orduları oraları bırakıp gidinceye ve Filistin, Mavera, Ürdün ve Suriye tekrar Hititlilerin eline geçinceye kadar beklediler. 2. Ramses iktidarının 10. yılıydı. Yani İsa'dan 1269 yıl önce. 2. Çıkış öykülerinin en anlaşılmaz yanlarından biri de ilk okunuştu ve Mısır ordularının sürekli tehdidi bir yana bırakırlarsa, Ameleklilerle kozlarını paylaşmakta tereddüt etmeyen İbranilerin Kenan'a girme konusunda inanılmayacak kadar ihtiyatlı davranmalarıdır. Musa neler gördüklerini kendisine anlatmakla görevlendirdiği gözcülerini 2 kez, 2 keşif yoluyla Kenan topraklarına yollamış, raporun biri olumlu, ikincisi olumsuz olmuştu. Bu da olayın esrarı noktalarından biri. Ama bu bilmecenin içine Mısırlılar yerleştirilirse her şey kendiliğinden aydınlanır. 3. Kadeş Barnea ile Hebron'un arası gidiş geliş olarak 200 kilometreyi geçmez. 4. Sayılar kitabının abartma ustası yazarları ünlü öyküde bir tek üzüm salkımını ancak 2 kişi taşıyabiliyordu diye yazmışlardır. Bu ayrıntıyı kitabı almadığım için kimse kusuruma bakmasın. Üzümün tarihinde bu büyüklükte bir salkıma rastlamadım. 5. Çıkış yoluna çıkan İbraniler yaklaşık 30 bin kişiydiler. Bu sayı Pentateus'un verdiği 1,5 milyon sayısının yanında epeyce yoksul ama yine de Sina ve Necef ortamında Musa ile halkı arasındaki ilişkinin nasıl olduğunu tahmin etmek kolay değil. 6. Yerini saptamak için imkanı olmayan bir yerleşim, Ürdün'de ve Galile'de bu adı taşıyan yerler var. Öykünün akışı Ürdün'deki kent olduğu izlenimini veriyor. 7. Çıkış kitabı Hebron diyor. Bu bilgi tarihle çelişkilidir. Yeşu kitabı Kiryat Arba yani Dörtler Kenti, Hebron adını Yeşu onu Kaleb'e verdikten sonra yani çok daha ileri bir tarihte almıştır. Tekvin kitabında da aynı yanlışa rastlanır. 8. Filistin'de dev bir ırkın izine rastlanmamıştır. Daha doğrusu Kaleb'in kullandığı sözcüğü tekrarlamak istersek, çekirgeye benzeyen insanlardan oluşmuş bir halk, Sayılar kitabı, tanınmıyor. Tesniye kitabı, dev gibi iri başka bir ırktan, Muabluların Emim dediği, eskiden aynı yörede yaşamış bir halktan söz ediyor ve bunlara Refaim adını veriyor. Tekvin kitabında adları Zamzumim diye geçer. 300 yıl sonra Filistinli Goliat, dev öykülerine yeniden hayat vermiştir. Ama bu Refaim, Emin, Anakim ve öteki Zamzumimlerin Filistinli oldukları şüphelidir. Çünkü bunlar bölgede 100 yıl sonra zamanımızdan 12 yüzyıl önce görünebileceklerdir. Ayrıca zaten iskeletleri bulunmuş olan eski Filistinlilerin dev gibi insanlar olmadığı biliniyor. Burada tümüyle hayal ürünü bir öykü söz konusu olduğu bellidir. Londra'nın da devleri vardı. 4-20 santim boyundaki Yecüc ve Mecüc, Anvers'in Antigonu'nun boyu 12 metreydi. İnsanın fizik anormalliğine dayanan mitoslar, ki devler bu mitoslardan biridir, insanlık tarihi kadar eski ve onun kadar kalıcıdır. Kapalı bir toplumda genler hep birbirleriyle buluşarak sonunda yapısal bir değişiklik yaratmış olabilir. Normalin biraz üzerinde uzun bir boy, örneğin Kenan'a giden ilk İbrani kaşifler zaten her şeyi değişik görmeye hazır oldukları bu ülkede inanılmaz şeyler gördüklerini ileri sürebilirler. İlk keşif heyeti Kenan'a gitmeyi reddeder ve sebep olarak oradaki devleri gösterir. Oysa Tanrı'nın öfkesini davet edecek başka bir neden vardır. Bu neden herhalde Mısır askerlerinin orada bulunuşudur. Bu ilk üç devden birinin Arilerin ünlü devi Ahriman'a benzediğini hatırlatalım. 9. Pentateus'un birçok metninde çıkıştan önce Sina ötesinde yerleşmiş İbranilerin varlığından söz edilir. Tekvin kitabı, Yargıçlar döneminde yani çıkıştan önce Sişem'in fethedilişini anlatır. Tekvin'in bir bölümü, Yahuda'nın Mısır'a inmediğini, Kenan'da kaldığını anlatır. Ama özellikle de kabilelerin listesi, çıkışı tanımamış Yahudilerin var olduğunu gösteriyor. Şimeon'un kabilesinde Tesniye kitabı, rastlanmaz ve ünlü 12 kabile, Yusuf'un soyunu Efraim'den ve Manasse'den gelenler diye ikiye ayırarak elde edilmiştir. Üstelik Tevrat dışı yani Mısırlı iki belge, Sina bölgesindeki İbranilerin varlığını kesin bir biçimde doğruluyor. Bu gerçek tarihi gerçekler arasındaki yerini almak zorundadır. Bu halkların kaç kişi olduğunu ve ülkede nasıl dağılmış oldukları bilinmiyor. Tanrı'nın vaadinde taraf olmamış Yahudilerin, onlar zaten var edilmiş topraklardadır bulunuşu, Pentateus yazarlarını zor durumda bırakmıştır. Bu konudaki suskunluklarının nedeni budur. 10. Amorilerin öteki Samilerden belirgin farkları yoktur. Zamanımızdan 3000 yıl önce Mezopotamya'ya giderek Babil'in ilk büyük hükümdar sülalesini 18. yüzyılda büyük kral Hammurabi'yi tarihe kazandıracak olan krallığı kuracaklardı. İbranilerin çıkış yolculuğu sırasında Ürdün Irmağı'nın ve Ölü Deniz'in iki yakasında egemendiler. Kralları 5 büyük kentin sahibiydi. Kudüs, Kiryat Arba ya da Hebron, Yarmut, Lakiş ve Eglon. İkinci, Bin'den beri Kenan'da bulunan Yebusiler, Amori kökenli olabilirler. Ama kutsal kitap onları ayırıyor. Kudüs'te yaşıyorlardı ve peygamberleri Kral Davut kenti başkent yaptı. Sonra da orada yaşamaya devam ettiler. Kutsal kitap metinleri Amorilerle Kenanlıları birbirinden kesinlikle ayırsa bile tarihçilerin gözünde bu ayrım pek geçerli değildir. Lübnan'dan Fırat'a kadar uzanan büyük Hattuşaş İmparatorluğu'nun Hititleri Filistin halklarından değillerdi. Musa tarafından gönderilen keşif kolu onlara rastlamamıştı. Çünkü Hititler bölgedeki küçük krallıklarla büyük koruyucu olarak ticari ve siyasi ilişkiler sürdürüyordu. Sayılar kitabında Mısırlıların varlığından söz edilmemiştir. Ama Kadeş'te kazanılan yarım zaferden sonra Mısırlılar 2. Ramses'e kadar bazen Gazze askeri yoluna tecavüz eden Apirulara, Bedevilerle İbranilere karşı Necef'te bir garnizon bulundurdular. 11. Sayılar kitabında anlatılanlara göre keşif kolundakilerin Kaleb ve Yeşu dışında kuvvet kullanarak Kenan'a girmeyi reddetmelerinin iki sonucu olabilirdi. Ya Yahve, İbranilere olan güven ve desteğini gelir alırdı ya da tanrısal bir cezayla sadece Kaleb ve Yeşu dışında keşfe gidenler değil, bütün İbraniler asla Kenan'a girmezlerdi. Sayılar kitabı. Burada romanlara özgü bir aşırılık görülüyor. Mısır'dan o görkemli çıkıştan sonra o büyük kalabalığın Kenan kapılarına gelmesiyle her şeyin sona ermiş olacağına ve vaat edilmiş topraklara sadece iki kişinin girebileceğini kabul etmek imkansızdır. Bütün bir kuşak İsrailliler bir ilahi lanetle burada Necef çöllerinde ölümü mü bekleyecektir? Olayın akışı da büyük bölümüyle bu öyküyü yalanlar. İbraniler göçlerini sürdürmüş, Moab ovalarına, Eriha'ya yani Kenan'a çok yakın bir yere kadar gelmişlerdir. Zaten lanet gerçekleşmiş olsaydı, ahit sandığıyla kutsal eşyayı Kenan'a kim taşıyacak, Yeşu hangi orduyla Eriha'yı kuşatacaktı? Aynı öykü bu kez Tesniye kitabında lanetin üçüncü bir sonucundan söz eder. Lanet yüzünden Musa da Kenan'a giremeyecektir. Anlaşılmaz bir ceza. Çünkü Musa, Kenan'a zorla girmek istemeyenlerden biri değildir. Tarafsız bir tarihçi gözüyle ve metinlerin ilahiyatçılar tarafından yapılmış ve yorumlarının tamamen dışında kalarak, buradaki bir boşluğa işaret etmek gerekir. İbranilerin o kadar özlem duydukları Kenan'a zor kullanarak girmek istememeleri için hiçbir neden yoktur. Ahiman, Şeşai ve Talmai adındaki üç devden korktukları cevabı verilirse 27 bin kişi olduklarına göre bu da inanılır bir açıklama değildir. Mısırlıların gölgesi 1. Kadeş Barnea'dan sonra gerçekten de İbraniler yollarını değiştirmişlerdir. Sayılar kitabı 2. Bu ayrıntılar sadeleştirilerek çıkış kitabından alınmıştır. 3. Görüldüğü gibi din adamlarının giysilerindeki inanılmaz ayrıntılar yolda yürümekte olan göçmen bir halka değil, kentli bir zanaatkar takımına hitap edilmiş olmalıdır. 4. Filistin o çağda bugün olduğundan çok daha ormanlıktı. 5. Bu sahne hiç kuşkusuz bütünüyle kurmacadır. Fakat kutsal kitabın Musa'nın İbranilerle ilişkisi hakkında verdiği ipuçlarına uygundur. Peygamber ölümüne kadar İbranilerin başkaldırılarına günümüzün deyimiyle kötü niyetlerine karşı durmak zorunda kalmıştır. Pentateos'ta anlatılanlardan Kadeş Barnea molasının Musa'nın İbranilerle olan ilişkisinin en gergin olduğu dönem olduğu anlaşılır. Keşif kolunun raporundan Kenan'a şimdiye kadar yürüdükleri yoldan ulaşamayacaklarını anlayınca Musa'ya baş kaldırmışlardır. Sayılar kitabında ve Tesniye'de bu isyanın suçlusunun inatçı, kötü ve günahkar olan bu halk olduğu yazılıdır. Seçilmiş halka karşı acımasız sözler o sıralarda şansın dönmüş olduğunu görmek istemeyen yazarların sözleri. 6. Tesniye kitabına ve Sayılar kitabına göre izlenmiş olan yol. 7. Epah 36 litre karşılığıdır. 8. Bir hin Omer'in 60'ta biridir. Aşağı yukarı 6 litre karşılığıdır. 9. Sayılar kitabının ayrıntılarını verdiği, sungu ve kurbanlarla ilgili emirlerin ne zaman bildirildiği bilinmiyor. Herhalde İbranilerin göç yolunda yaşadığı koşullarda değil, çünkü Tevrat metinlerinin 4 yıl boyunca manna yiyerek yaşadıklarını söylediği bu insanlar için olacak şey değildi. Bu yasa Kenan'a yerleşmelerinden sonra uygulanabilirdi ancak. Uzaktaki şafak, yas ve engeller. 1. Nadab ve Abihu'nun ani ölümleri karanlıkta kalmıştır. Sayılar kitabına göre Sina çölünde Tanrı'nın istemediği bir kurbanı sundukları için ölmüşlerdir. Sonra kitap aynı konuyu yer ve zaman belirtmeden ikinci kez ele almıştır. Çıkış kitabı, onların yokluğuna bilmezden gelerek bu iki oğlun Tanrı'nın çağırmasıyla babalarıyla birlikte dağa gittiğini söyler. Bu olay çölden çıkıldıktan sonra olmuştur. Levililer kitabı Tanrı'nın istemediği kurban açıklamasıyla anlatırken, öteki metinlerde hiç sözü geçmez. Kuşkusuz iki kardeşin birlikte ve ani ölümü yorumculara tanrısal öfkenin simgesi gibi görünmüş ve bir öykü uydurulmuştur. 2. Burada bir çelişki ve anlaşmazlık görülür. Musa'nın küçük oğlu Harun'un kendi ölümünden sonra baş rahip olan oğlu gibi Eleazar adını taşır. Acaba bir tek Eleazar vardı da onu Harun'un oğlu olarak göstermeyi mi yeğlemişlerdir? Çünkü Musa'nın oğlu her an Medyenli kanıyla eleştirilebilirdi. Ayrıca kronoloji, yüksek mevkideki idareciler arasında Harun'un oğullarını değil, Musa'nın oğulları Gerşon ve Eleazar'ın adını saymış ve sadece Levili olduklarını söylemiştir. 3. Harun'un ölümünü anlatan Sayılar kitabının metni, Tanrı'nın Harun ölmeden önce tören giysilerinin çıkarılıp Eleazar'a giydirilmesini emrettiğini anlatır ve bu aşağılamayı Harun'un Meriba'daki isyanıyla açıklar. Oysa kutsal metinlerin hiçbirinde böyle bir isyandan söz edilmemiştir. Zaten bu öykü çıkış kitabıyla Sayılar kitabını da karşı karşıya getirmiştir. 4. Tesniye kitabına göre Edomlular Edom'un, İsa'nın büyük oğlunun soyundan gelmektedir. Böylece Edomlular İsraillerle amca çocuklarıdır. İsrail gibi Edom da 12 kabile oluşturmuştur. Her oğlu için bir kabile, yani kısaca onlar da Sami ırkındandırlar. Mısır belgelerine göre 2. Ramses, Ölü Deniz çevresinde barışı sağlamak için Edom'u işgal etmiştir. Ama Hititlilerle Yarım Kadeş Savaşı'ndan sonra o topraklardaki askeri egemenliğinden vazgeçmiş ve siyasi anlaşmalara gitmişti. O zaman Edom'da Mısırlılar ve Hititliler karşısında koşullara bağlı da olsa bir bağımsızlık elde etmişti. Apirular, Bedeviler ve İsraililerle anlaşma yapmama vaadi de bu koşullar arasındaydı. Bu üç halkın ortaklığı Mısır için tehlike yaratabilirdi. Edom kralının İbranilere krallığın doğu sınırından geçme izni vermemesinin nedeni budur. Bu yol Ramses'in geçişinin anısına kral yolu diye anılıyordu. 5. Sayılar kitabında İbranilerin Edom ülkesinin çevresinden geçmeden önce Kenanlı kral Arad'ın saldırısına uğradığı konusunda bilgi vardır. Kral birçok tutsak vererek savaşı kaybetmiş, İbraniler kralın birçok kentini yakıp yıkmışlar ve bu yere Hormah yıkım adını vermişler. Öncelikle Arad, Kadeş'ten en az 80 kilometre uzaklıktadır ve İbranilerin sonra Edom çevresinden geçmeleri için çok daha güneye kadar inmeleri gerekirdi. Arad kralının onları böylesine kovalaması için bir neden olamaz. Edomlularla Moablılara karşı savaşmaktan kaçınan İbranilerin de Kenanlı bir kralla neden savaştığı anlaşılamaz. Üstelik İbranilerin bazı kentleri yakıp yıkmış ve oraya Hormah adını vermiş olduklarına dair bir belirti de yoktur. Ola ki bu öykü Kenan'a kuzeyden girmek isteyen bir İbrani birliğinin düşmanı tarafından yok edildiği olaydan esinlenmiş bir kurmacadır. Balam'ın eşeği. 1. Tesniye kitabı Balam'ın yaşadığı yöreyi yukarı Mezopotamya'da Moab'a 6-700 kilometre uzaklıktaki Aram Naharaim'de olduğunu yazar. Sayılar kitabı ise Ammonoğullarının ülkesinde, yani Amoriler ülkesinde olduğunu söyler. Bu çelişkinin nedeni Ammonoğullarının da Aram Naharaim halkı gibi Sami dilini konuşan bir halk olmasıdır. 2. Çelişkileri açık olan Sayılar kitabı, Balam'ı Yahveh'le konuşan gerçek bir peygamber gibi tanıtırken, bir yandan da onun Balak'taki armağanlar kabul eden çıkarcı bir adam olarak gösterir. İnandırıcı bir portre değil, özellikle tanrısal seslere kulak veren bir doğulu peygamber olan Balam, anlatıldığı gibi rüşvet peşinde olan bir adam değildi. Öyle olsaydı, kendisine müşteri kaybettireceğini bile bile vaazlerinde İbranileri ve tanrılarını övecek sözler söylemezdi. Arami keşişinin kendisine ve tanrısına bağlılığını anlattığı Musa ile buluşma sahnesini ben hayal ettim ve yazdım. Kenan'ın kurucu tanrıları El Arami ve Baal, Yahveh'e o kadar yakındır ki Balam'ın Musa'nın tanrının elçisi olduğunu hemen anlamamasına imkan yoktu. Ve Balam Musa'ya rastlamasaydı bu kadar çabuk taraf değiştirmezdi. Sayılar kitabı sözü geçen karalamalara bir yenisini daha ekleyerek Balam'ı İbranilerin Medyenli kadınlarla işlediği günahların hazırlayıcısı olmakla da suçlar. Sanki din adamları halkın daha da ötesi yabancı toplumların cinsel dürtülerine hükmeden insanlarmış gibi. Şurası kesin, Pentateuch yazarları Balam'ı fazlaca öne çıkararak Musa'nın az da olsa gölgede kalmasına izin vermek istememişlerdir. 3. Kenanlı peygamber Balam'ın Musa'ya olan saygısı nedeniyle İbranileri lanetlemeyi reddettiği hemen hemen kesin olarak biliniyor. Ama konuşan eşek öyküsünün binlerce yıl sonra hala hatırlandığına göre başarılı olmuş bu öykünün bu sayfalarda yeri olması gerek. Balam'ın bu öyküyü olumsuz tavrını Balak'a açıklayabilmek için uydurmuş olabilir. Kayıp Kardeşler 1. Filistin'de kalmış İbraniler sorunu, Pentateos'un en belirgin boşluklarından biridir. Bu çalışmada da birçok kez bu soruna değinilmiştir. Kutsal kitap yorumcularının pek çoğu, Kenan'ın fethinin ve sonra uzun süren işgalin, çıkış öncesinden beri Filistin'de bulunan İbrani unsurların yardımı ve işbirliği sayesinde gerçekleştiği inancındadır. Fakat Pentateos'un bu gerçekten tek sözcükle bile bahsetmiş olması anlaşılır şey değildir. Bu konuda iki kuram ileri sürülmüştür. Bu İbranilerin çıkış yolculuğunda hiçbir rolü olmamış, olaya Musa'nın ölümünden sonra Kenan'da katılmışlardır. Bu nedenle de kutsal kitaba girmemişlerdir. Ayrıca Musa'nın ilahi liderliğini yaşamamış ve onun vasiyetine tanık olmamış oldukları için mirasçısı olan Yeşu'nun otoritesine her zaman itaatle boyun eğmemişlerdir. Yeşu kitabının onlardan söz etmemesinin nedeni bu olabilir. İki halde de Pentateos'un ve Yeşu kitabının yazarlarını zorda bıraktıkları kesindir. Bu kitaplar olaylardan çok sonra yazıldığından çıkış destanında yabancı İbranilerden yerel dinleri, Hitit ve Babil inançlarını benimsemiş olan bu isyancı ırktaşlarından söz etmenin gelecek kuşakları lekeleyeceğini düşünmüş olabilirler. Toprakların kabileler arasındaki garip dağılımı konusunda Pentateos'ta ve İbrani törelerinde anlaşılabilir açıklamalar vardır. Buna rağmen bu paylaşım yanlış, hatta kabul edilmesi zor görünüyor. Dan kabilesi, örneğin Hermon Dağı'nın hemen yanında bir toprak parçasına sahip olurken, bir başkasına verilen toprak 150 kilometre uzakta, deniz kıyısındadır. Manasse kabilesinin toprağı, Ürdün'ün iki kıyısına yayılmıştır ve Gad kabilesinin toprağı bir köşesinden Manasse topraklarına girer. Şimeonların toprakları Yuhuda kabilesinin arazisinin ortasındadır. Ne var ki toprakların sınırları belirsizdi ve paylaşımı anlatan metinler sadece yerleşim yerlerinin adını veriyordu. Ama bunlar paylaşımdaki garipliği ve Kiryat Yearim'in bazen Yuhudaların bazen Benyaminlerin elinde oluşunu açıklamıyor. Filistinlilerin ve bazı kabilelerin az çok önemli kentlerinin geliştiği, büyüdüğü ve yayıldığı da hesaba katılmalıdır. Belki de Mısırlı İbranilerle Filistinli İbranilerin birleşmesinden sonra evvelce bu sonunculara ait olan topraklar esas alınarak paylaşım yapıldığı için bazı tutarsızlık olduğu düşünülebilir. Onsuz biz ne oluruz? 1. Musa'nın ölümünden sonra da devam eden Mavera-Ürdün fetihleri için sayılar kitabına bakınız. 2. Bazen zamanımızdan 2000-3000 yıl önce savaşlarda hangi atların kullanıldığı sorulur. Orta Doğu için sorunun tek cevabı vardır, Arap atları. Dayanıklı, güçlü, nal gerektirmeyecek kadar sert oynakları olan Arap atının yüksekliği, üzenginin bilinmediği o çağda süratle ata binip inmeye uygundu. 3. Pentateos'a göre Musa, vaat edilmiş topraklara girmeden ölmüş ve Tevrat bilinmeyen bir yere gömülmüştü. Tesniye kitabı. Mezarının Moab'daki vadilerden birinde Bet-Peor'a karşı, yani Pisgah Dağı'nın çok yakınında olduğu yazılıdır. Bu iddianın gerçekliğinden kuşku duyulmasına neden olacak hiçbir tarihi ve arkeolojik bilgi yoktur. Ama Musa'nın sanki Kenan ülkesi ellerindeymiş gibi Mavera-Ürdün'ü üç kabile arasında Gad, Ruben, Manasse bölüştürmesi gariptir. Çünkü o çağda harita yoktu. Biz elimizde başka bir delil olmadığı için Pentateos'un Musa'nın ölümü ve gömüldüğü yerle ilgili beyanlarına saygı göstereceğiz. Benim öyküm, peygamberin yaşı konusunda kutsal kitaptan ayrılacaktır. Tesniye kitabı Musa'nın 120 yaşında öldüğünü ve ölümüne kadar bedeninin ve gözlerinin gücünden hiçbir şey kaybetmediğini yazar. Sanırım kutsal metin yazarlarının amacı tarihi gerçekleri nakletmek olmadığı gibi uzmanlık alanları da insan fizyolojisi değildi. Ben Musa'nın 40 ila 50 yaşlarında ölmüş olabileceğini düşünüyorum. Unutmamalıyız ki bu yaşlar da o çağ için ileri yaş sayılırdı. Büyük savaşımlar ve inanılmaz yoğunluktaki heyecanlarla vaktinden önce yıpranmış olan Musa'nın basit bir kalp krizi sonucunda ölmüş olması akla yakındır. Mezarına gelince, Pentateos'un bu konudaki belirsizliği şaşırtıcı ve üzücüdür. Gerçekten de Musa'nın tarih açısından ve simge olarak eşit, hatta üstün olduğu İbrahim'in, Hebron'daki rahipler mezarı diye anılan mezarı herkesçe bilinen, kutsanan bir yerdir. Musa'nın mezarı neden bilinmez diye gömülmüştür. Bu da Pentateos'un karanlık kalmış yanlarından biridir. Olayların akışı düşünüldüğünde mezarın bir vadinin içinde değil, Nebo diye de bilinen Pisgah Dağı'nın tepesinde Musa'nın var edilen toprakları son kez seyretmeye gittiği o dağda bulunması gerektiği sonucuna varılır. Ama kuşkusuz bu da birçok mantıklı sonuçtan sadece biridir. Kitap sonu.